Üçüncü ayrım.
İnsanların ortaklaşa kabul ettikleri bütün o duygular, ihanet duygusu, günah duygusu, ayıp duygusu, başka birçok duygu gibi ona yabancıydı. İnsanlarla duygusal olarak paylaştığı neredeyse hiçbir şey yoktu. Tanrı'dan ziyade şeytanın dostu olan deli bir keşiş gibi insanların duygu dünyasından çekilip kendine ait bir duygular ve değerler manastırına kendini hapsetmişti. İstediklerini yapmanın kendi doğal hakkı olduğuna inanır gibiydi. Yaptığı hiçbir şeyden suçluluk duymuyordu. Ama en korkuncu, hainliği kadar büyük bir masumiyete sahip olmasıydı. Bütün yaptıklarını neredeyse delilere özgü bir masumiyetle, kötülüğünü hiç fark etmeden yapmasıydı. Onu öylesine çekici kılan da hainliğinin içinde hiçbir kötülük barındırmamasıydı. Bu oyunların başkalarının hayatlarını nasıl alt üst edebileceğini öğrendiğinde gerçekten çok şaşırmış ve inanılması zor ama çok da üzülmüştü. Hayatta anlayamadığı bazı şeyler olduğunu ilk o zaman düşünmüştü. Eğer Aydan biraz daha deneyimli ya da biraz daha güvensiz bir kadın olsaydı, karşısındaki adamı ve davranışlarını görünce kaçardı. Ama o, ne erkekleri o kadar tanıyacak kadar deneyimli ve oynak, ne de gördüğü erkekten korkmayı akıl edecek ve bunu doğal bulacak kadar ürkek ve korunaklıydı. Her sorunu çözebileceğini olan inancı onu, Cem'in karşısında tümüyle silahsız ve korunmasız bırakıyordu. Ne tuhaftır ki onu mahvoluşa götüren yolu kendi zekası ve güveni hazırlıyordu. Ama bunların hiçbirini o zamanlar bilmiyordu. Aslında sezgileri onu defalarca uyarmıştı. O sezgilerine kulak vermemiş, aklına ve zekasına güvenmişti. Hata yaptığını daha sonra anlamıştı. Ama o hatayı yapmaktan aldığı büyük keyfin yarattığı sis bulutunun hatayı nasıl sakladığını ancak daha sonraları öğrenmişti. Sezgileri sanki onu hatadan korumak için çocuk bahçesi konusunu belleğinin bir yerlerine saklamıştı. Cem çocuk bahçesinden söz edince bu konuyu aklının bir yerlerine itip unuttuğunu fark ederek hızla ne yapacağını düşünmüş ve ''Benim şu sıralarda işlerim çok yoğun. İşlerim hafifleyince ben sizi rahatsız ederim ya da bir arkadaşımdan rica ederim sizi o arar.'' demişti. Cem sözü hiç uzatmamış ''Peki nasıl isterseniz.'' ''Ben çoğunlukla evdeyim.'' deyip havuzun öbür ucuna doğru yürümüştü. Aydan'ın içindeki son öfke ve kuşku kırıntıları da Cem'in konuşmayı uzatmaya hiç uğraşmadan ayrılıp gitmesiyle dağılmıştı. Durduğu yerden adamın yürüyüşünü izlemeye başlamıştı. Vücudu güzeldi. Matadorlarınkini andıran dar ve sıkı kalçaları vardı. Sanki Aydan'ın rahatça izlemesini ister gibi ağır ağır, belli belirsiz yaylanarak yürüyordu. Şezlongların açığında Aydan'ın kendisini görebileceği bir yere havlusunu serip yüzüstü uzandı. Ancak o zaman Aydan, adamın kendisine bir kere bile dikkatle bakmamış olduğunu fark etti. Sanki bikinisinin içindeki çıplaklığı adamın hiç ilgisini çekmemişti. Ne yapacağını bilemeden ayakta duruyordu. Terlemişti. Birden çocukluğunda yaptığı gibi koşarak havuza atladı. Hızlı hızlı ancak deniz kıyısında büyümüş olanların becerebileceği bir kıvraklıkla yüzmeye başladı. Başını suyun içinden çıkarmıyor, her iki kulaçta bir başını yan döndürüp kolunun altından nefes alıyordu. Hiç durmadan 2-3 kez havuzun bir ucundan bir ucuna gidip geldi. Kendini yüzmeye kaptırmış, adamı unutmuştu. Bir ara durup havuzun kenarına tutunduğunda adamın doğrulup kendisini izlediğini gördü. Adam kibarca gülümseyip yeniden dönüp yattı. Hayatımızı ne kadar tuhaf, akla gelmez, daha önceden tahmin bile edilemez, bir başkasına anlatıldığında çok anlamsız görülebilecek şeylerin etkileyeceğini galiba hiç bilemeyeceğiz. Aydan o günü düşündüğünde onu çılgın bir geleceğe sürükleyenin o havuzu saran dingin sessizlik olduğuna inanacaktı. Müthiş bir sessizlik vardı. Sürekli suyu tazelenen havuzun fıkırtısı, su içmek için havuzun kenarına konduktan sonra aniden havalanan küçük kuşun kanat sesi, güneşin altında minik bir altın parçası gibi parlayan arının çiçeklerin arasında uçarken çıkardığı kesik kesik vızıltı sessizliği bozmuyor, aksine daha da belirginleştiriyordu. havuzun iki ucunda birbirlerine bakmadan yatarken o havuzu ve oradaki birbirini hemen hemen hiç tanımayan iki insanı diğer bütün insanlardan ve hatta hayattan ayıran geniş ve derin bir sükunetle sarılmış gibiydiler. Muhteşem diye hatırladığı o sükunet herkesi ve her şeyi, bütün kaygıları ötelere itiyor, oradaki iki insana istedikleri her şeyi yapabilecekleri geniş bir alan açıyordu. Bütün masalları, fantazileri, heyecanları, delilikleri, maceraları yumuşacık bir şekilde sarmalayıp içine almaya hazırdı. Derin ve vaatkar sükunet, içini dolduracak büyük ve unutulmaz hareketler bekliyordu sanki oradaki iki insandan. Aydan, biraz ötede daracık siyah mayasıyla yatan adamın yanına gitse, hayal bile etmekten korkacağı bir çılgınlık yaşayabileceklerini hissediyordu. Aynı düşüncelerle, duyguların adamın aklından da geçtiğini biliyordu. Her şey birinin öbürüne doğru yürümesine bağlıydı. Adama doğru hızla yüzdü. Havuzun sonuna gelince aynı hızla yüzerek geri döndü. Havlusunu ve dosyalarını aldı. Adama bir kere bakmadan yeşilliklerin arasında uzanan taş döşeli patikadan eve doğru yürüdü. Yola çıkan merdivenlerin başına geldiğinde dönüp havuza baktı. Adam orada biraz önceki gibi kımıldamadan yatıyordu. O akşam yemekte Aydan durgundu. Selin okulda olanları, Haluk hastanedeki gelişmeleri anlattı ama onları da tam dinlemedi. Sadece arada sırada onlar iki cümle arasında durakladıklarında onlara gülümsedi. Gece erken yattı. Sabah kalktığında yalnızca katılacağı toplantıyı düşünüyordu. Adamın havuz başındaki o çıplak görüntüsü tümüyle aklından silinmişti. Uzun uzun hazırlandı. Özel bir itina gösterdiğinin anlaşılmamasını sağlamak için her zamankinden de daha dikkatle makyajını yaptı. Kendisine çok yakıştığına inandığı ince çizgili siyah tayyörünü giydi. Selin'in kahvaltısını verdi, onu servis arabasına bindirdi, Haluk'u yolcu etti, sonra da işe gitti. Toplantıya girmeden önce sınava hazırlanan bir öğrenci gibi son kez dosyalarını bir daha karıştırdı. Bu anlarda bir dağcının tırmanmaya hazırlandığı zirvenin eteklerinde tırmanacağı yere bakarken hissettiklerinin neredeyse aynısını hissederdi. Büyük bir dikkat, disiplinli bir denetim, kafasında tekrarlayıp durduğu planın nerelerde aksayabileceğine dair bir kaygı. Kendisini bekleyen zorlukları yenmek için bir arzu, başarıya ulaştığı anda kavuşacağını deneyimleriyle bildiği olağanüstü tatminin heyecanı ve belli belirsiz bir tedirginlik. Gergin olurdu. Bu gerginliği işine yoğunlaşan dikkatinin kararlılığı içine hapseder, çelik bir fırının içine hapsedilmiş basınçlı buhar gibi onu orada saklar, ancak yardımcılarından biri bir hata yaptığında o gerginlik keskin bir sesle sorduğu "Emin misiniz?" sorusuyla ortaya çıkardı. 9'a 5 kala Aydan genel müdürün odasında yapılacak toplantıya hazırdı. Masasının üstündeki dosyaları toplayıp çıkmaya hazırlanırken kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Hasan, her biri ünlü bir markanın ürünü olduğu belli olan lacivert takım elbisesi, mavi gömleği, ipek kravatı, kalın tabanlı İngiliz ayakkabıları ve altın bileklikli pahalı saatiyle gelip kapıdan içeri baktı. "Hazır mısın?" Aydan ilk işe başladığında Hasan onun şefiydi. Daha sonraları Aydan'ın da yükselip eşit payeye ulaşmış olmasına rağmen Hasan hala ona üstüymüş gibi davranırdı. Hatta davranışlarında iş ilişkilerinin de ötesinde bir koruyuculuk, tam belirlenemeyen mahrem bir yakınlık seziliyordu. "Hazır mısın?" diye soruşunda bir meraktan çok hazır olmama olasılığından duyulan bir kaygı vardı sanki. Hasan bütün gösterişçiliğine, sıkıcı böbürlenmelerine, neşesiz alaycılığına, kendini herkesten akıllı sanan ukalaca konuşmalarına rağmen insan tabiatının o tuhaf çelişkilerinden birini de ruhunda barındırıyordu. Güvenilir biriydi. Görünüşünden bunu anlamak çok zordu belki ama Aydan onun güvenilir olduğunu çeşitli deneyimleriyle biliyordu. Onun zaman zaman rüküşlüğe varan marka merakının, övüngeçliğinin altında böylesine güvenilir ve sağlam bir yan bulunması Aydan'ı her zaman şaşırtmıştı. Neredeyse bütün kötü özelliklerini böylesine açıkça sergileyerek, hatta bunlardan gurur duyarak taşımasına rağmen güvenilir yanıyla hiç övünmez, bunu göstermezdi. İnanılmaz yükselme isteğine, genel müdür olma konusundaki hastalık derecesindeki tutkusuna rağmen herkesi karşısına alma pahasına Aydan'ı korurdu. Hasan'la birlikte mabet dedikleri büyük toplantı odasına biraz gergin ama gerginliğinden hoşnut bir şekilde girdi. Bu gerginlikte sabah rüzgarı gibi onu hayata karşı uyanık tutan, dirilten, yaşadığını hissettiren ürpertici bir serinlik vardı. Bunu hissettiğinde uyanıyor, diriliyor, yaşadığını, onu bekleyen bir hayat olduğunu anlıyordu. Amerikalı yöneticilerin sevecen, hatta dostça kibarlıklarının altına sakladıkları küçümseyici küstahlıklarını görmezden gelerek her biri kendine ayrılan zamanda sunuşunu yaptı. Toplantı genelde başarılı geçmiş, herkes bir sınavı hatasız atlatmıştı. Ama toplantının yıldızları Hasan'la Aydan'dı. Hasan, gösterişçiliğinin ve üstleriyle iyi geçinmek için benimsediği belli belirsiz yaltaklanan tavrının aksine o gün çok güvenli, rahat bir konuşma yapmış, sadece ülkedeki durumla yetinmeyip bütün bölgeyi, hatta Avrupa'yı kapsayan bir projeksiyonla krediler konusundaki beklentilerini çok net ve açık bir biçimde ortaya koymuştu. Aydan ise esprilerle, erkeklerle zaman zaman dalga geçerek dokundurmalarla süslediği konuşmasında konularına ne kadar hakim olduğunu dinleyen herkese göstermişti. Amerikalılardan coşkulu kutlamaların yanı sıra üstü örtülü bir biçimde dile getirilen iki de akşam yemeği önerisi almış, zarif şakalarla reddetmişti. O gün neşeyle geçmişti. Yöneticilerin sevinci ve hoşnutluğu bütün binaya, bütün çalışanlara dalga dalga yayılmıştı. İş yeri çok az rastlanır bir biçimde mutlu bir aile gibi tasasız, neşeli, şakalı, eğlenceli bir gün yaşamıştı. Aydan toplantıyı yardımcılarına anlatıp hepsine teşekkür etmiş, yardımcıları da içten bir sevinçle onu kutlamışlardı. Ortaklaşa paylaşılan bir coşku herkesi sarmıştı. Herkes de günlerden beri süren tehditkar bir baskıdan kurtulmanın yarattığı garip bir enerji vardı. Belki hepsi de o gün başka günlerde olduğundan daha çok çalışmışlar ama günün sonunda tükenmemiş bir enerjiyle ayrılmışlardı işten. Hasan Aydan'a çıkışta bir içki içelim demişti. O gün Selin baleye gidecekti. Haluk da hastanede bir toplantıya katılıp dönüşte Selin'i alacaktı. Evde kimsenin olmadığını bildiğinden Aydan da öneriyi kabul etmişti. Hasan'ın bir ev fiyatına satın aldığı yeni arabasına bindiklerinde Aydan gülümsemişti. Hasan bu arabayı almaya karar verdiğinde Aydan ona bu parayla araba değil ev almasını söylemişti. Hasan nasıl işte Aydan'a biraz kocası gibi, biraz babası gibi davranırsa Aydan da iş dışındaki konularda Hasan'a biraz karısı, biraz annesi gibi davranırdı. İlişkilerinin kendine özgü bir dengesi vardı. Aydan'ın öğüdüne rağmen Hasan arabayı eve yeğlemişti. Görünür olanı seviyordu. Bir evi kaç kişi görebilirdi ki? Ama bir arabayı herkes görürdü. O sıralarda çok gözde olan bara gidip oturduklarında Hasan çevresine bakarak kimlerin orada olduklarını anlamaya çalıştı. Gittikleri yerde rastladıkları ünlü insanlar sanki Hasan'ı daha başarılı bir adam yapıyordu. Onun için gittiği yerlerde tanınmış zengin insanların olmasını ister ve hep o insanların gittiği yerlere giderdi. Toplumun hangi basamağında durduğunu, kim olduğunu ancak çevresindeki insanlara bakarak anlayabilenlerdendi. Kendi başına durduğunda sanki kim olduğuna karar veremiyordu. Belki de o yüzden kendi başına kalmamak için hep başkaları tarafından beğenilmiş markaların elbiselerini alır, başkalarının iyi olduğuna karar verdiği gösterişli arabalara biner, başkalarının moda olduğunu söylediği barlara, lokantalara giderdi. Hayatı öylesine başkaları ile doluydu ki bir gün hayatından başkalarını ve başkalarının beğendiklerini çıkarsalar, geriye kalanı Hasan'ın kendisi bile belki tanıyamayacaktı. Ya da geriye kalacak şeyi Hasan herkesten iyi bildiğinden onu saklayabilmek için çevresini başkaları ile örüyordu. Hasan'da doğal bir sevinç vardı o akşam. Bu onu her zamankinden daha sevimli ve çekici kılıyordu. Birlikte yaşadıkları toplantıyı genellikle yaptıkları gibi baştan sona bir daha birbirlerine anlatmışlar, Amerikalılarla dalga geçmişler, birbirlerini cömertçe övmüşlerdi. İçkilerini içerken birden Hasan'ın sesi öylesine önemsiz bir şeyden söz eden bir sese dönüştü ki Aydan onun önemli bir şey söylemeye hazırlandığını anladı. Onu yıllardan beri dinlediği için bütün ses dalgalanmalarını tanırdı. Haftaya Ankara'ya gideceğim. Merkez Bankası'ndakilerle görüşmeye. Sen de benimle gel. Senin bölümünü de ilgilendiriyor çünkü. Aydan kafasını kaldırıp baktığında ne göreceğini biliyordu ve tam da beklediğini gördü. Hasan ayağı kırılmış bir at gibi çaresizce ve yalvararak bakıyordu. Onun ne istediğini, neyi arzuladığını anlıyordu Aydan. Ama hem hayır deyip Hasan'ı kırmak istemediğinden hem de aslında bu konuda tam karar veremediğinden bakalım dedi. Haftaya bir daha konuşuruz. İki içki içtikten sonra Aydan benim gitmem gerek artık demişti. Hasan yüzünü buruşturmuştu ama itiraz etmemişti. Bardan çıktığında Aydan'ın hafifçe başı dönüyordu. Bu belli belirsiz sarhoşluk hoşuna gitmişti. İlk yaz akşamlarının o huzurlu alacasında arabada tek başına eve giderken radyoda çalan şarkılara eşlik etmişti. Aydan eve geldiğinde Haluk'un arabası yoktu. Daha gelmemişlerdi. Başını kaldırıp baktığında evlerinin pencerelerinin karanlık olduğunu görmüştü. Başını daha yukarı kaldırıp en üst kata bakmıştı. Mimarın evinde ışık yanıyordu. Asansöre binip en üst katın düğmesine bastı. Daha sonra buna kimse inanmadı ama o sırada boş ve sessiz bir eve girmek ona gerçekten zor gelmişti. Bir insan sesi, sevincini paylaşacak bir insan varlığı istemişti sadece. Evde kimsenin bulunmaması, Aydan'ın çok neşeli olması, başarının yarattığı o masum şımarıklıkla kendini genç bir kız gibi hissetmesi, hafif bir sarhoşluğun her şeyi mümkün kılan özgür büyüsü, bunların hepsinin o gün bir araya gelmesi tesadüftü. Daha sonraları kendi kendine acaba tesadüf değil miydi diye de sormuştu. Haluk'un biraz geç geleceğini biliyordu. Hasan'la bir içki daha içebilirdi. Ama o telaşlı bir halde eve dönmüştü. Asansörün aynasında kendisine baktı. Güzeldi. Tayyörün içindeki gömleğinin toplantıya girerken açtığı üst düğmesine gözü takılınca bu kez o düğmeyi ilikledi. Saçlarını son bir kez daha düzeltip indi asansörden. Kararlı bir şekilde mimarın kapısını çaldı. Kapı hemen açıldı. Mimar, hardal rengi keten bir pantolon ve ham ipekten yakasız bir gömlek giymişti. Bir gün önce havuzda yanmıştı. Yakışıklı görünüyordu. Aydan adamın yüzüne alaycı bir halde baktı. "Oo, giyiniksiniz." Cem onun ne söylediğini ilk anda anlayamamış, hafifçe kaşlarını çatıp baktıktan sonra espriyi kavramıştı. Konuşmanın bundan sonrasının bu tür esprilere açık olduğunu da fark etmişti. "Özür dilerim," demişti. "Bazen giyiniyorum ama her zaman soyunmaya hazırım." "Yok, böyle iyisiniz. Bence böyle kalın. Gelin içeri." Birlikte içeri girmişlerdi. "Ne içersiniz? Ne var? Ne isterseniz. Servis kuvvetli anlaşılan. Elimizden geleni yapıyoruz." Aydan şımarıklık olsun diye ben vodka martini içerim demişti. Ardından da eklemişti. Ama yeşil zeytinsiz bir martiniye ben martini demem. Zeytin yoksa hiç zahmet etmeyin. Cem gülmüştü. Müşteri kaprisli ha? Biz her türlü müşteriye alışkınız. Merak etmeyin. Yeşil zeytin var. Eğer zeytini martiniden fazla seviyorsanız sadece zeytin de verebilirim. Yok. Martini ile tercih ederim. Cem'in Aydan'ın biraz saldırgancaya takılmalarına aynı tonda cevap vermesi aralarında bir anda daha önceden tahmin edilmeyen bir yakınlık yaratmıştı. Artık bu konuşma tarzından geri dönemezlerdi. Ve Ayda'nın içkinin ve neşenin etkisiyle pek de düşünmeden başlattığı bu konuşma biçimi onların yerine belirliyordu aralarındaki ilişkiyi. Alaycı, hafifçe saldırgan ve flörte çok açık bir ilişkiydi bu. Yeni tanışan bir erkekle bir kadın arasında olabilecek en ilginç ve en tehlikeli üslubu seçmişlerdi farkında olmadan. Daha doğrusu Aydan seçmiş ve Cem daha sonra onu çok şaşırtacak olan o inanılmaz uyumuyla ona ayak uydurmuştu. Cem içeriden iki martini ve koca bir salata kasesine doldurduğu yeşil zeytinlerle dönmüştü. Aydan zeytinlere baktıktan sonra kendisini de şaşırtan bir alaycılıkla "Abartmışsınız," demişti. "Severim abartmayı. Ayrıca siz de abartmak isterseniz buna imkanınız olsun diye düşündüm. Sonradan ben abartacaktım ama adam fırsat vermedi ki demeyin istedim." Aydan kendini yokuş aşağı giden denetimsiz bir araba gibi hissediyor ve kendini bu denetimsizliğe istekle bırakıyordu. "Abartma konusunda çok yardımseversiniz." "Yardımsever olduğum bazı konular vardır." "Hangi konular onlar?" Cem Aydan'ın yüzüne dikkatle bakmış, sonra da kendi kendine gülümsemişti. "Sırası geldikçe onları size göstermekten zevk alacağıma emin olabilirsiniz." Aydan birden ciddileşmişti. "Biz neden söz ediyoruz tam olarak?" Cem gülmüştü. "Zeytinlerden." Adamın kıvraklığı ve oyuna ayak uydurmadaki yeteneği Aydan'ın hoşuna gitmişti. Kendini Büyükada'daki gençlik günlerindeki gibi hissediyordu. "Zeytinler zeytin olalı haklarında bu kadar uzun konuşulmamıştır. Gene mi abarttım?" "Seviyorsunuz ya abartmayı." Aydan onun cevap vermesini beklemeden salonu incelemeye başlamış, duvardaki tablolara, halılara, zevkle seçilmiş mobilyalara tek tek baktıktan sonra kibar ve mesafeli bir konuk gibi konuşmuştu. "Güzelmiş eviniz." Cem de aynı mesafeli ve kibar sesle cevap vermişti. "Teşekkür ederim. Beğendiğinize sevindim." Asla konuşmayı yönlendirmeye uğraşmıyor, konuşmanın bütün yönetimini kendi isteğiyle Aydan'a bırakıyordu. Kendisine yaklaşmaları için kadınlara geniş ve özgür bir alan vermesi gerektiğini biliyordu. Hiçbir zaman konuları belirlemekte Aydan'ın önüne geçmiyor, onun kendisini güvenli ve rahat hissetmesini sağlıyordu. O şaka yaptığında şaka yapıyor. O ciddileştiğinde ciddileşiyordu. Aydan, önünde açılan o geniş alanda güvenle nereye doğru yürüdüğünü tam fark etmeden, her şeyin kendi denetimi altında olduğunu düşünerek yürüyordu. Cem, kadınları kendi istediği noktaya, onlara büyük bir özgürlük ve güven vererek götürmekte ustalaşmış biriydi. Kadını bir yere doğru sürüklemeye çalışırsa, onun korkup çekineceğini, huzursuz olacağını, hatta kaçacağını biliyordu. Kadınlar, Cem'in kendilerini beklediği yere kendi iradeleriyle gittiklerini sanmalıydılar. Onları o yere getirmenin en kolay ve en güvenilir yolu buydu. Bir ipek böceğinin kozasını örmesi, bir misket kuşunun yuvasını yüzlerce saz parçasından çatması gibi sadece sezgileriyle yapıyordu bunları. Kadınların atacağı her adımı daha onlar o adımı atmadan biliyor, onlara hissettirmeden o adımları atmalarına yardımcı oluyor, bundan da neredeyse hastalıklı bir zevk alıyordu. Kadınlar oyunu kendilerinin kurduklarını sanıyorlar ama sadece Cem'in kurduğu oyunu oynuyorlardı. Öylesine yumuşak, öylesine uysal, gerektiğinde öylesine alaycı ve kışkırtıcıydı ki ona belli bir mesafeden daha fazla yaklaşan hiçbir kadının bu oyundan kurtulmasına imkan yoktu. O kadınları yürümelerini istediği yola sokuyor ve sonra da yürümelerini sabırla bekliyordu. Sabırlı olmanın değerini biliyordu. Kadınların sabırlı olmadığını da. O sabırlı davrandıkça kadınlar sabırsızlanıyordu. "Hiç işe gitmez misiniz?" dedi Aydan. "Sizi hep buralarda görüyorum." "Ha bakın, çalışmak, abartmaktan hiç hoşlanmadığım bir konu işte." İspanyolların bir atasözü var. Çalışmak insanın değerli vaktini harcamasıdır derler. Aydan bir an kendi kendine düşündükten sonra mırıldanır gibi ben çalışmayı severim dedi. İspanyol olmadığınız belli. Siz de çok İspanyolsunuz galiba. Epeyce. Aydan gözlerini salondaki pahalı eşyalarda, seçkin resimlerde, değerli halılarda, oraya buraya serpiştirilmiş antika parçalarda dolaştırdıktan sonra Cem'e bakıp eliyle eşyaları gösterip dedi. Paranın nereden geldiğini soruyordu. Cem gülümsedi. Babam çalışkan. Babamızın paşa oğluyuz demek. Baba parası yemek için biraz fazla yaşlı değil miyiz? Cem gözlerini kısıp Aydan'a bakarak bir zaman sessizce durdu. Onun saldırganlığının tadını çıkarması için bekledi. Sert vuruyoruz ha? Aydan biraz ileri gittiğini fark etti. Cem'in kendini savunmaya çalışmaması, böyle bir saldırıya bir saldırıyla karşılık vermemesi, Aydan'ın hem kendisini daha güçlü hissetmesine, kendisinden hoşnut kalmasına hem de biraz utanıp savunmasız duran adama karşı şefkati andıran garip bir yakınlık duymasına yol açmıştı. Aslında bu şefkati andıran duygunun nedeni, küçük zeka dalaşında üstünlüğün kendisine böyle cömertçe bağışlanmasına duyulan gizli hoşnutluktan kaynaklanıyordu. Satranç bilseydi, karşısındaki adamın vezirini almak için ona küçük bir piyon verdiğini düşünebilirdi. Ama satranç bilmiyordu. Üstelik daha önceleri küstah tavırlarına sinirlendiği bu adamı alt ettiğini hissetmek onun dikkatli davranmasını önlüyordu. Kızdığı ve büyük bir olasılıkla zenginliğinden dolayı önemsediği bir adama duyduğu bu şefkate benzer yakınlığın ve sıcaklığın tehlikesini de sezemiyordu. Kadınların çeşitli nedenlerden dolayı önemsedikleri bir erkeği, güzellikleri ya da zekalarıyla etkilediklerini, o erkeğin kendilerini beğendiğini düşündüklerinde hissettikleri baş döndürücü zafer duygusuyla gözleri kararmıştı aslında. Cem'e değil, kendi küçük zaferine hayrandı o sırada. Ama bu zafer sevinci, karşısındaki adam için hissettiğini sandığı bir yakınlıkla ortaya çıkıyordu. Kendi zekasının ışığını görmek, üstünlüğün tadını çıkarabilmek için o erkeğin yanında epeyce bir zaman kalmaya razı olabilirdi. O anda Cem'le konuşmaktan hoşlandığını düşünüyordu. Ama asıl hoşlandığı kendisiydi. Kendi zekasıydı. Kendi parlaklığıydı. Aydan gibi çok başarılı olan kadınların bile en derinlerinde saklı duran o ezilmişlik duygusu, o hayranlık açlığı, beğenilmeyi arzulayışlarındaki şehvet onların belki de en zayıf yanlarıydı. Cem, bir kadını kendine bağlamanın en iyi yolunun onun bu başarıyı hissetmesine izin vermek olduğunu biliyordu. Kadın, onu kendi güzelliğini ve zekasını seyrettiği bir ayna gibi algılayacak, kendisine hayran oldukça aynaya bağlanacaktı. Cem, Aydan'daki bütün duygu kıpırtılarını görebiliyordu. Artık onun bedenini yeniden fark etmesi gerektiğini düşündü. Gömleğinin üst düğmesini açıp ayağa kalkarak pencereye yürüdü. Aydan gerçekten de şimdi daha güvenli ve rahat seyrediyordu onun bedenini. Dar kalçalarını, geniş omuzlarını, neredeyse arsızca bir padişahın haremdeki dansözleri seyretmesi gibi kendini dokunulmaz hissederek seyrediyor, seyrederken yakalanmaktan da korkmuyor. Belki yakalanmayı bile istiyordu. Cem pencereyi açtı. Bu yıl yaz erken geldi değil mi? Nasıl birden ısındı hava? Bir martini daha vereyim mi? Aydan önce önündeki boş bardağa, sonra da telaşla saatine baktı. Hayır, çok mersi. Çok geç olmuş. Kocamla kızım gelmişlerdir. Beni merak ederler. Bir kocasıyla bir kızı olduğunu sanki sadece Cem'e değil, kendisine de hatırlatmak ister gibi söylemişti bunu. Sonra kendi kendine söylenir gibi ekledi. Hay Allah, bu borcu çocuk bahçesi konusunda konuşamadık. Cem ona kalması için hiç ısrar etmedi. Kalkıp ceketini tutarken ben genellikle evdeyim dedi. Ne zaman isterseniz uğrayın. Böyle rahatsız etmekten de utanıyorum doğrusu. Yoo, hiç rahatsız etmiyorsunuz. Ama gene de daha rahat edecekseniz ben size telefon numaramı da vereyim. bir kağıda numarasını yazıp verirken sehpanın üzerinde duran koca zeytin kabına bir göz attı. Zeytinlerini de yemedin. Sizden sene dönmüştü. Tedirginliğini hiç hissettirmeden merakla Aydan'ın cevabını bekledi. Aydan belki geç kalmanın telaşından, belki ona da sen diye konuşmak doğal gözüktüğünden kapıyı açarken onları da sen yersin artık dedi. O asansöre binene kadar Cem kapıda bekledi. Bu kibarlığı ve özeni Aydan'ın hoşuna gitmişti. Asansörde aşağı inerken Cem'e yeniden uğrayacağını biliyordu.